Ayrım 23.
Sayfa 828. Thénardier farelerden korunmak için diyerek ekmeğini duvardaki bir çatlağa çivilemek için kullandığı bir demir civatayı yanında alıkoymak iznini almıştı. Kendisini gayet yakından göz hapsinde bulundurdukları için bunda bir sakınca görmemişlerdi. Yalnız bir gardiyanın ona tahta bir civata vermek daha doğru olur demiş olduğu sonradan hatırlandı. Sabahın saat 2'sinde yaşlı bir asker olan nöbetçiyi değiştirdiler, yerine bir acemi asker koydular. Birkaç dakika sonra köpekli adam hücreyi yokladı, piyade erinin köylü halinden son derece genç olduğundan başka bir şeyin farkında olmadan çekilip gitti. 2 saat sonra saat 4'te acemi eri nöbetten çıkarmaya geldiklerinde onu bir külçe gibi Thénardier'in hücresinin yanında uyumuş taşların üzerine yığılmış buldular. Thénardier'e gelince ortalarda yoktu. Kırılan prangalar yerdeydi. Hücresinin tavanında bir delik vardı, onun da üzerinde damda bir başka delik daha. Kar yolasının bir tahtası koparılmıştı, besbelli ki götürülmüştü çünkü bulunamadı. Hücrede içinde askeri uyutan uyuşturucu şarabın geri kalanı bulunan, yarı yarıya boşalmış şişe de ele geçirildi. Askerin süngüsü yok olmuştu. Bunlar meydana çıktığı sırada Thénardier'in yakalanmasının imkansız olduğu sanıldı. Gerçek şu ki artık yeni binanın içinde değildi ama hala oldukça tehlikedeydi. Kaçışı daha tamamlanmamıştı. Thénardier yeni binanın damına gelince orada Brujon'un ipinden arta kalıp bacanın demir kapağında asılı duran ipi bulmuştu ama kopan bu parça çok kısa olduğundan Brujon'la Gölemer gibi devriye yolunun üzerinden kaçamamıştı. Bale sokağından Rua de Sicil sokağına sapar sapmaz pis, iğrenç, içerlek bir yerle karşılaşılır. Geçen yüzyılda burada bir ev vardı. Bugün bu evden bitişik binaların arasında, 3. kat hizasına kadar yükselen gerçek bir harabe duvarı olan evin dip duvarından başka bir şey kalmamıştır. Bu harabe bugün hala görülebilen 2 büyük penceresinden tanınabilir. Ortadaki sağdaki çatı üçgenine en yakın olanı destek girişine yerleştirilen kurt yeniği dolu bir hatılla kapatılmıştır. Bu pencerelerden eskiden Fors hapishanesinin devriye yolu duvarının bir parçası olan iç karartıcı yüksek bir duvar görünürdü. Yıkılan evin sokakta bıraktığı boşluk, yan yana 5 kaldırım taşının desteklediği, çürümüş kerestelerden bir parmaklıkla doldurulmuştu. Bu çitin iç tarafında ayakta kalabilen harabeye yaslanan küçük bir baraka gizleniyordu. Parmaklığın birkaç yıl öncesine kadar bir kapı mandalıyla kapanan kapısı vardı. İşte aşağı yukarı sabahın saat 3'ünde Thénardier bu viranenin tepesine ulaşmıştı. Buraya nasıl gelmişti? İşte bunu hiçbir zaman ne anlatmak ne de anlamak kabil oldu. Şimşekler ona hem yardımcı hem de engel olmuşlardı. Damdan dama, duvardan duvara, bölmeden bölmeye geçerek Şalman avlusunun, sonra Saint Louis avlusunun binalarına, devriye duvarına, oradan da Rua de Sicil sokağındaki harap eve ulaşmak için dam aktarıcıların merdivenini, iskelelerini kullanmış mıydı acaba? Bu yolda bir takım boşluklar vardı ki bunu imkansız hale getireceği benziyordu. Acaba karyola tahtasını havadar yerin damından devriye yolunun duvarına bir köprü gibi yerleştirmişti de sonra devriye duvarının kirişi üzerinde viran eve kadar hapishanenin etrafında yüzü koyun emeklemiş miydi? Ne var ki Fors hapishanesinin devriye yolunun duvarı düz olmayan tırtıllı bir çizgi halinde yükselip alçalıyordu. İtfaiyeciler kışlasında alçalıyor, hamama gelince yükseliyordu. Yapılar onu bölüyordu. La Moignon sokağında, Pave sokağındaki yüksekliği yoktu. Her yanda eğimler, dik açılar vardı. Hem sonra nöbetçilerin kaçağın karaltısını görmeleri gerekti. Böylece Thénardier'in geçtiği yol hemen hemen çözülmez bir bilmece olarak kalıyor. Her iki şekilde de kaçış imkansız. Thénardier, uçurumları hendek, demir parmaklıkları söğüt dalından çit, kötürümü atlet, damla hastalığına uğramış birini kuş, Sersemliği içgüdü, içgüdüyü zeka, zekayı deha haline getiren o korkunç özgürlük açlığından ilham alan Thénardier'e üçüncü bir şekli icat etmiş, yaratmış mıydı acaba? Bu hiçbir zaman öğrenilemedi. Kaçmanın yarattığı harikalar her zaman anlaşılamaz. Kaçan adam, tekrar edelim, ilham içinde bir kimsedir. Kaçışın esrarengiz ışığında yıldızlar, şimşekler vardır. Kurtuluşa doğru çabalayış, yüceliğe doğru kanat çırpmaktan daha az şaşırtıcı değildir. Kaçan bir hırsız için, bu damı nasıl aştı acaba diye sormak, tıpkı Corneille için, şu ölseydi mısrağını nereden bulup da yazdı diye sormaya benzer. Her neyse, Thénardier terden sırılsıklam, yağmurdan iliklerine kadar ıslanmış, elbiseleri lime lime, ellerinin derisi yüzülmüş, dirsekleri kan içinde, dizleri patlamış bir halde, viranenin duvarının o renkli çocuk dilinde kesici adı verilen kısmı üzerine gelmişti. Oraya boylu boyunca uzanmıştı, kuvveti orada tükenmiş. Üçüncü kat yüksekliğinde dimdik bir duvar onu sokağın kaldırımından ayırıyordu. Yanındaki ip çok kısaydı. Orada sapsarı, yorgunluktan bitkin öyle bekleyip duruyordu. O ana kadar içinde taşıdığı bütün umudu yitirmişti. Daha gecenin örtüsü altındaydı ama günün pek yakında geleceğini düşünüyordu. Birkaç dakikaya kadar yakındaki Saint Paul Kilisesi'nin saatinin 4'ü çaldığını duyacağını düşündükçe dehşete kapılıyor. Bu nöbetçinin değişeceği, onu delik dam altında uyumuş bulacakları aklına geldikçe, şaşkınlıkla korkunç uçuruma, sokak fenerlerinin ışığına, ıslak karanlık kaldırıma, hem ölüm hem de özgürlük demek olan, o hem can atılan hem ürkülen kaldırıma bakıyordu. Öteki üç suç ortağının başarıya ulaşıp ulaşmadıklarını, kendisini bekleyip beklemediklerini, yardımına gelip gelmeyeceklerini merak ediyordu. Etrafı dinliyordu. Burada bulunduğundan beri bir devriyeden başka sokaktan kimseler geçmemişti. Hemen hemen Montreuil'ün, Charon'un, Vincent'ın, Bercy'nin bütün sebzecileri Halle Saint-Antoine sokağından inerler. Saat 4'ü çaldı. Thénardier ürperdi. Kısa zaman sonra da hapishanede meydana çıkan bir kaçma olayından sonra başlayan o telaşlı karmakarışık gürültü patlak verdi. Açılan kapanan kapıların gürültüsü, demir kapıların rezeler üzerinde gıcırdayışı, karakolun gürültüsü, kapıcıların boğuk haykırışmaları, avluların taşlarına vurulan dipçiklerin sesi ona kadar geliyordu. Koğuşların parmaklıklı pencerelerinde ışıklar inip çıkıyor, yeni binanın çatısında bir meşale koşuyordu. Yandaki kışladan itfaiye erleri çağrılmıştı. Yağmurda meşalenin aydınlattığı miğferleri damlar üzerinde gidip geliyordu. Thénardier bir yandan da Bastille'den yana soluk bir rengin gökyüzünün alt ucunu iç sızlatıcı bir şekilde aydınlattığını görüyordu. Kendisi 10 parmak genişliğinde bir duvarın üzerinde, sağanak altında uzanmış, sağında solunda birer uçurumla, kımıldayamadan düşürebileceği korkusunun baş dönmesiyle, %100 yakalanacağı düşüncesinin dehşetine kapılmıştı. Aklı bir çamur tokmağı gibi, şu iki düşüncenin birinden öbürüne gidip geliyordu. Düşersem ölürüm, kalırsam yakalanırım. Bu sıkıntı içinde birdenbire gözüne bir adam çarptı. Hala kapkaranlık olan sokakta, duvar boyunca süzülerek Pave sokağından doğru geliyordu. Adam geldi, üzerinde Thénardier'in adeta asılı bulunduğu girintinin içinde durdu. Onun yanına da aynı ihtiyatla yürüyerek bir ikincisi geldi. Sonra bir üçüncüsü, sonra bir dördüncüsü. Bunlar bir araya gelince, İçlerinden biri tahta perdedeki kapının mandalını kaldırdı, üçü birden barakanın bulunduğu avluya girdiler. Thénardier'in bulunduğu yerin tam altında duruyorlardı. Belliydi ki bu girintiyi yoldan geçenlere, birkaç adım ötede Fors hapishanesinin kapısı önündeki nöbetçilere görünmeden konuşabilmek için seçmişlerdi. Şunu da söylemek gerekir ki yağmur nöbetçiyi nöbet kulübesine hapsetmişti. Thénardier adamların yüzlerini seçemediği için mahvolduğunu sezen bir sefilin umutsuz dikkatiyle onların sözlerine kulak kabarttı. derken gözlerinin önünden Umud'a benzer bir şeyin geçtiğini gördü. Bu adamlar külhan beyazıyla konuşuyorlardı. Birincisi alçak sesli ama belirli bir şekilde, "Tüyelim, burada ne işimiz var?" dedi. İkincisi buna, "Şeytanın ocağını söndürecek gibi yağmur yağıyor," diye karşılık verdi. "Sonra gelin alıcılar da yoldan geçecekler. Şurada bir bıyıklı etrafı iskandil ediyor, piyastos olacağız." Biri polis, öbürü nöbetçi anlamına gelen, birincisi şehir kapılarının Külhan Bey ağzı, öteki de Temple Hapishanesi'nin Külhan Bey ağzı olan iki kelime, gelin alıcılarla bıyıklı, Thénardier'i aydınlığa kavuşturdu. Gelin alıcılardan şehir kapıları serserisi olan Brujon'u, bıyıklıdan da bütün öteki meslekleri arasında Temple Hapishanesi'nde kantincilik de etmiş olan Babe'yi tanıdı. 14. Louis devrinin eski Külhan Beyazı artık ancak Temple Hapishanesi'nde konuşulur. Babette bu dili en saf olarak kullanan tek insandı. Bu bıyıklı olmasaydı Thénardier onu asla tanıyamayacaktı çünkü sesini iyice değiştirmişti. Bu arada üçüncüsü söze karışmıştı. "Telaş edecek bir şey yok ortada, biraz daha bekleyelim. Kim bilir, belki de bize ihtiyacı vardır, ne biliyoruz?" Thénardier düz Fransızca olan bu sözlerden Montparnasse'ı tanıdı. Onun zarafeti her türlü külhan beyazını anlamak ama hiçbirisini konuşmamaktı. Dördüncüye gelince hiç sesini çıkarmıyordu ama geniş omuzları onu ele veriyordu. Thénardier hiç tereddüt etmedi. Gölemer'di bu. Brujon biraz şiddetle, öfkeyle, gene de alçak sesle karşılık verdi. "Sen ne gırgır kaynatıp duruyorsun? Çomar palamarı koparamamıştır belki de yani. Çaylağın biri o. Kaşkariko falan bilmez daha. Gömleği yırtıp yatak çarşafını kesip ip yapmak, kapılarda delikler açmak, sahte kağıtlar düzmek, maymuncuk yapmak, zincirlerini kesmek, ipini asmak, araziye uymak, kıyafet değiştirmek. Bütün bunları yapmak için çok usta olmak gerek. Moruk üstesinden gelememiştir. O daha rafadan." Babe yine ağırbaşlı bir külhan beyazıyla eskiden Poulailler ile Cartouche'un konuşmuş olduğu, Brujon'un kullandığı cüretli, rastgele ortaya atılan, renkli, yepyeni külhan beyazının yanında adeta André Chenier'in diline karşılık Racine'in dili demek olan o ağırbaşlı klasik külhan beyazıyla konuştu. "Senin düdük çomar palamarı çözerken piyastos olmuştur. Bu işlerde usta olmak gerek abicim. Alafranga'nın bebesi o. Bir tahta koz, hatta belki de ustalık taslayan bir koyun yutmuştur onu. Bak dinle Montparnasse, Kodes'ten gelen şu sesleri duyuyor musun? Bütün şu kandilleri gördün, enselendi sağlam. 20 yıl yatmaya fit olacak. Besmele görmüş şeytana dönmem, ben Trakalı değilim. Bunu millet bilir ama yapacak hiçbir şey yok. Bizi kızgın demir üzerinde oynatırlar ha. Afyonun patlamasın, gel bizlen gidip kafayı parlatalım." "Dostları sıkıntıda yüzüstü bırakmak olmaz." Brujon, "Sana onun piyastos olduğunu söylüyorum be," dedi. "Şu anda çomar metelik etmez. Elimizden bir şey gelmez, tüyelim. Her an bir gelin alıcı enseleyecek gibi geliyor bana." Montparnasse zaten artık gevşekçe karşı koyuyordu. Gerçek şu ki bu dört adam haydutların birbirlerini asla yüzüstü bırakmamakta gösterdikleri sadakatleriyle bütün tehlikeleri göze alarak bir duvarın tepesinden Thénardier'in ortaya çıkacağını umarak bütün gece Fors hapishanesi yakınlarında dolaşmışlardı. Gece gerçekten de pek güzel bir hal almıştı. Bütün sokakları adeta ıssızlaştıran şiddetli bir yağmur yağıyordu. Yalnız kasıp kavuran soğuk, ıslak elbiseleri, patlak pabuçları, hapishanede patlayan o kaygı verici gürültü, akıp giden saatler, rastlanan devriyeler, uzaklaşan umut, yaklaşan korku. Bütün bunlar onları geri çekilmeye zorluyordu. Thénardier'in bir parçada damadı sayılan Montparnasse bile ısrardan vazgeçiyordu. Bir an daha geçse gitmiş olacaklardı. Thénardier duvarın üzerinde görünen geminin ufukta kaybolduğunu gören Medüs salındaki kazazedeler gibi soluk soluğaydı. Onlara seslenmeye cesaret edemiyordu, duyulan bir çığlık her şeyi mahvedebilirdi. aklına bir şey geldi, son bir ışık. Yeni binanın bacasından ele geçirdiği ip parçasını cebinden çıkardı, aşağı attı. İp adamların ayağının dibine düştü. Babe, bir ip dedi. Brujon, benim ipim dedi. Montparnasse da meyhaneci burada diye ekledi. Başlarını kaldırdılar, Thénardier de başını biraz uzattı. Montparnasse çabuk dedi. Brujon, ipin öbür ucu sende mi? Evet. İki ucu birbirine düğümle. Onu atarız, o da duvara iliştirir. Bu da onun aşağı inmesine yeter. Thénardier sesini yükseltmeye cesaret ederek, soğuktan döndüm dedi. Seni ısıtırız. Yerimden kımıldayacak halim kalmadı. Kendini ipten aşağı kaydır, biz seni tutarız. Soğuktan ellerim uyuştu. Sen hele ipi duvara bağla. Yapamayacağım. Montparnasse, içimizden birinin yukarı çıkması gerek dedi. Brujon, üç katlı bina yüksekliği dedi. Vaktiyle barakada ateş yakmaya yarayan bir sobanın eski bacası duvar boyunca uzanıyor, hemen hemen Thénardier'in fark edildiği yere kadar yükseliyordu. Daha o vakitler bile çatlak, sıvası dökük olan boru, o günden bu yana yıkılmıştır ama hala izi görülür. Pek de dardı. Montparnasse buradan çıkılabilir dedi. Babe, bu borudan mı diye haykırdı. Bir adam dünyada çıkamaz, bir şopar gerek. Brujon da bir şıkırdım ister diye söze karıştı. Gölemer, bir veledi nereden bulmalı şimdi dedi. Montparnasse durun dedi, bende bulunur. Tahta perdenin kapısını yavaşça araladı, sokaktan kimsenin geçmediğine güven getirdikten sonra usulca dışarı çıktı, arkasından kapıyı kapadı, koşa koşa Bastille meydanına doğru gitti. Aradan Thénardier'e 8100 yıl gibi gelen 7-8 dakika geçti. Babe, Brujon, Gölemer ağızlarını açmıyorlardı. En sonunda kapı yeniden açıldı, Montparnasse soluk soluğa yanında Gavroche'la göründü. Yağmur yüzünden sokak hala ıssızdı. Küçük Gavroche avluya girdi, bu haydut yüzlerine sakin bir tavırla baktı, saçlarından sular süzülüyordu. Gölemer, çocuk dedi, erkek misin sen? Gavroche omuzlarını silkti. Benim gibi bir çocuk erkek sayılır, sizin gibi erkekler de çocuktur dedi. Babe, ne geveze bir velet bu böyle diye haykırdı. Brujon, Paris sokak çocuğu çürük saman çöpünden yapılmamıştır dedi. Gavroche, neye ihtiyacınız var diye sordu. Montparnasse, şu borudan yukarı tırmanacaksın dedi. Babe de şu iple dedi. Brujon, sonra da ipi bağlayacaksın dedi. Babe, duvarın üst tarafına dedi. Brujon, pencerenin parmaklık tabanına diye ekledi. Gavroche, sonra diye sordu. Gölemer, o kadar dedi. Oğlan ipi, boruyu, duvarı, pencereleri inceledi. Dudaklarıyla, sadece bu mu anlamına gelen o anlatılamaz küçümser sesi çıkardı. Montparnasse, yukarıda kurtaracağım bir adam var diye söze karıştı. Brujon, yapar mısın diye sordu. Çocuk, olur şey değil diye karşılık verdi. Bu soru kendisine pek tuhaf görünmüştü sanki. Sonra pabuçlarını çıkardı. Gölemer, Gavroche'u bir koluyla yakalayarak barakanın üzerine, çocuğun ağırlığı altında kurt yeniği tahtaları eğilen çatının üzerine bıraktı. Brujon'un düğümlemiş olduğu ipi ona verdi. Çocuk bacaya doğru ilerledi. Bacanın dama yakın bir yerindeki geniş bir çatlak sayesinde içine girmek pek kolay olacaktı. Gavroche tam yukarı çıkacağı sırada Thénardier kendisine yaklaşan kurtuluşu, hayatı görünce duvarın ucundan aşağı doğru eğildi. Günün ilk ışığı ter içindeki alnını, morarmış elmacık kemiklerini, sivri vahşi burnunu, diken diken olmuş, ağarmış sakalını aydınlatıyordu. Gavroche onu tanıdı. Bak hele dedi, babam. Ama her neyse, ne yapalım? İpi dişleriyle yakalayarak azimle tırmanmaya başladı. Viran evin en tepesine ulaştı, ata biner gibi eski duvara bacağını attı, ipi pencerenin üst yanındaki parmaklık tabanına bağladı. Kısa bir süre sonra Thénardier sokaktaydı. Ayakları toprağa basar basmaz kendisini tehlikenin dışında bulunca yorgunluğu da, üşümesi de, titremesi de geçiverdi. İçinden çıktığı en dehşetli şeyler bir duman gibi yok oluverdi. Bütün o garip, yırtıcı zeka uyandı, kendini ileri atılmaya hazır, özgür, ayakta buldu. Bakınız bu adamın ilk sözü ne oldu? Şimdi kimi yiyeceğiz? Korkunç şekilde kaypak olan, hem öldürmek hem soymak anlamına gelen bu kelimeyi açıklamak tamamıyla lüzumsuzdur. Yemek, gerçek anlamı yutmak. Brujon, şöyle bir köşeye çekilelim dedi. Üç kelimeyle kararımızı verelim, hemen ayrılalım. Issız bir sokak olan Plume sokağında iyi görünen bir iş vardı. Tek başına bir ev, eski, çürük bir bahçe kapısı, yalnız kadınlar. Thénardier, peki neden olmuyor diye sordu. Babe, senin kızın Eponin işi araştırmaya gitti dedi. Gölemer, sonra da Magnon'a bir peksimet götürdü diye ekledi. Yapılacak bir şey yok orada. Thénardier, kız aptal değildir dedi. Ama gene de bir kere ilgilenmeli bu işle. Brujon, evet evet dedi, ilgilenmeli ya. Bu arada adamlardan hiçbiri Gavroş'a bakmıyordu. Bu konuşmalar olurken küçük Külhan Bey tahta perdenin kenarına oturmuştu. Bir süre bekledi. Kim bilir, belki de babasının kendisine doğru dönmesini bekliyordu. Sonra pabuçlarını giydi. Bitti mi? Bana artık ihtiyacınız yok mu erkekler diye sordu. İşte tamam, dertten kurtuldunuz, ben gidiyorum. Gidip veletlerimi kaldırmam gerek. Gitti. Beş adam birbiri peşi sıra tahta perdeden dışarı çıktılar. Gavroş, bale sokağı köşesinde gözden kaybolunca Babe Thénardier'i bir kenara çekti. Çocuğa iyice baktın mı diye ona sordu. Hangi çocuğa? Duvara tırmanıp sana ipi getiren çocuğa. Pek dikkat etmedim. Bilmem ama senin oğlundu sanırım, bana öyle geldi. Thénardier, pöh yaptı. Öyle mi dersin? Uzaklaştı. 7. Kitap Külhan Bey'i Ağzı 1. Köken. Pigritia korkunç bir kelimedir. Ondan bir dünya doğar. La pègre, yani hırsızlık. Bir cehennem doğar. La pègren, yani açlık. Demek ki tembellik ana oluyor, bir oğlu var, hırsızlık. Bir de kızı var, açlık. Böylece hangi konuya girmiş oluyoruz? Külhan Bey ağzı konuşmaya. Külhan Bey ağzı nedir? Aynı zamanda hem millet hem dil. Burada hırsızlık kelimesini her iki şekliyle görüyoruz. Biri halkın söylediği şekli, öbürü de dilin kabul ettiği şekli. 34 yıl önce bu ağır başlı karanlık hikayenin yazarı, bu eserle aynı amaçta olan bir yazının, dipnot, Victor Hugo'nun Bir Mahkumun Son Günü adlı eseri, İçine Külhan Bey'i ağzı konuşan bir hırsızı kattığı zaman müthiş bir şaşkınlık, gürültü kopmuştu. Ne demek, nasıl olur? Külhan Bey ağzı mı? Ama berbat bir şeydir bu. Zindanların, küreklerin, hapishanelerin, toplumda ne kadar iğrenç şey varsa oraların dilidir falan. Bu tarz itirazların anlamını hiçbir zaman kavrayamadık. O günden bu yana güçlü iki romancı, biri insan kalbinin derin bir inceleyicisi, ötekisi gözü pek bir halk aşığı, Balzac'la Eugène Sue, Haydutları 1828'de Bir Mahkumun Son Günü'nün yazarının yaptığı gibi kendi dilleriyle konuşturunca aynı şikayetler yükseldi. Bu isyan ettirici dille yazanlar bizden ne istiyorlar kuzum? Külhan Bey ağzı iğrençtir, insanın tüylerini ürpertir. Bunu kim inkar ediyor? Hiç şüphesiz bu böyledir. Bir yarayı, bir uçurumu ya da bir toplumu derinine doğru araştırmak gerekince, ileri doğru gitmek, derine doğru inmek ne zamandan beri suç oldu? Biz her zaman bunun bir medeni cesaret işi olduğunu, hiç olmazsa en azından basit, faydalı, kabul edilen, başarılan bir ödev gibi duygulu bir özene layık bir iş olduğunu düşündük.